Ayrım 6. 11. 29 Aralık 2007. 20.11. Yargı gecesine 51 saat 49 dakika kala. Steve banyodan kalın, beyaz bir bornoz giymiş olarak çıktı. Bambaşka biri gibi görünüyordu. Saçı düzgünce taranmış. O pis sakalı da cildini kaplamış olan bir kir tabakasıyla birlikte gitmişti. Plastik bir torbayı, içinde fare ölüsü varmış gibi bedeninden uzakta tutuyordu. Elbiselerim dedi. Oldukça kirliler. Sonra ekledi. O da hizmetleri bana yeni bir şeyler verir mi dersin? Onları ararım. Harika. Steve zinde adımlarla yürüyerek kapıyı açtı ve torbayı koridora fırlattı. Sonra oturma odasına döndü. Kanepeye uzandı ve Eliyah'a baktı. Şimdi odadaki şu filden bahsedelim. Metrodaki o gofret maskaralığı neyin nesiydi? Ben bilmiyorum. Eliyah henüz kendini yaşananları analiz etmeye hazır hissetmiyordu. Peki şuna ne dersin? Son 17 yıldır hangi cehennemdeydin? Ne demek istiyorsun? Bay Coe seni o özel okula davet ettikten birkaç ay sonra ailen dünya yüzünden silindi. Anneme ne zaman sizlerin nerede olduğunu sorsam beni odama gönderiyordu. Ne oldu? Bir cinayete falan mı tanık oldun? Hayır dedi Eliyah kaşlarını çatarak. Yani sanmıyorum. Doğrusunu istersen o zamanlarla ilgili olarak hafızam biraz bulanık. Saçma. Klasik bir hafıza silinmesi öyle mi? Total Recall gibi yani. Güldü. Fark Amerika'da yaşanmasında. Eliyah hafıza ile ilgili her filmi Paycheck, Forgotten, Johnny Mnemonic, Gothica, Memento, Vanilla Sky, Identity, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Robocop, The Manchurian Candidate zihninden geçirirken evet dedi. Kesin olan bir şey vardı. Ne zaman birinin hafızası silinse sonuç o kişi için iyi olmuyordu. Eski mahalleden anımsadığın son şey nedir? Sen Bay adı her neyse'den bahsedene kadar arada boşluklar olduğunun farkında bile değildim. Bay Quell? Quell diye yeniledi Eliyah. Bir nedenden ötürü zihnini o isim hakkında düşünmeye zorlayamıyordu. Kaygan bir şeydi. Yabancı bir dilde söylenmiş bir sözcük gibiydi. Yani 8. sınıf hakkında hiçbir şey anımsamıyor musun? Kahire Ortaokulu'na geçtiğim yıldı o. Mısır'a mı gittin? Hayır, Kansas'taki Kahire. Kendi ülkenin coğrafyasıyla biraz ilgilensen, Kansas'ta da bir Kahire olduğunu bilirdin. Hı hı, dedi Steve. Hangisinin daha kötü olduğundan emin değilim. Demek istediğim, Mısır'da en azından piramitler var. Kansas'ta ne var ki? Çok fazla bir şey yok, dedi Eliyah. Bir taraftan da ailesiyle oraya taşınışını düşünüyordu. Eşyaları arabaya yükleyip bütün gece yol alışlarını. Babasının sanki birden ortadan yok olmasından korkar gibi onun dikiz aynasından sürekli gözleyişini anımsıyordu. Eliyah Cohen, Kansas'ta büyüyen bir Yahudi. Neden söz ediyorsun sen diye sordu Eliyah. Midesinde ansızın bir boşluk hissetmişti. Benim soyadım Glass. Olamaz dedi Steve yerinde doğrulurken. Adını da mı değiştirdiler? Aman tanrım, bu iş tümüyle boka sarmış. Bir mafya katliamına falan tanık olmadığından emin misin? Belki bir şeyler gördün. Havzanı bastırdın ve hükümet de seni Doğu Bokistan'a yolladı. Bu Total Recall falan değil, resmen witness. Bir an için ciddi olabilir misin? Sanırım. Steve minibara gitti. 14 dolarlık bir Heineken açtı ve uzun bir fırt çekti. Beyninde olayları bir anda yerine oturtan Eliyah, ''Dur bir dakika.'' dedi. ''Sana niye inanayım ki? Kabalık etmek istemiyorum ama...'' ''Ah elbette. Suçu evsizin birine at gitsin. Sokaklarda yaşayıp bok gibi korktuğuma göre mutlaka deli olmalıyım. Bak Steve, demek istediğim hangisinin daha mantıklı olduğunu düşün. Birilerinin benim hafızamı silip adımı değiştirmesi mi, yoksa senin olayları yanlış anımsaman mı? Pekala zeki adam. Söyle öyleyse bana, ebeveynlerin neden ailenin geri kalanıyla tüm bağlarını koparttı ve babanın Wall Street'i bırakıp Kahire'ye gitmesi için bir neden var mıydı?'' Eliyah soruları yanıtlamak için ağzını açtı ama yapamayacağını anladı. Ailesinin o eve döndükten hemen sonra neden taşındığı hakkında hiçbir fikri yoktu. Brooklyn'den ayrılmalarının ertesinde babasının aylarca evin içinde asabi bir şekilde dolaştığını, her gün okula onunla birlikte gidip gelmekte ısrar ettiğini anımsıyordu. Annesinin sürekli omzunun üzerinden arkasına baktığını, en ufak bir sesle bile irkildiğini de. ve Eliyah, teyzesi Sally ile eşi Miles amcayı da ve büyükanneyi ya da kuzen Jesse'yi neden arayamadıklarını sorduğu zaman. Dur ben tahmin edeyim. Anımsayamıyorsun değil mi? Hayır dedi Eliyah. Varlığından hiç haberi olmadığı havza boşluğu onu büyük hayrete sürüklemişti. Anımsayamıyorum. Oyun, set ve maç. Yerinden kalkan Eliyah tavana kadar uzanan pencereye gitti. Broadway'de santim santim ilerleyen arabaların kırmızı ve beyaz ışıklarına baktı. Sonra biraz geri çekilip camdaki aksine ve göğsüne haçın her zaman durduğu ama şimdi boş olan noktaya baktı. Elleriyle orayı yoklayarak döndü. Sana bir şey soracağım. 8. sınıftayken gümüş bir haç takıyor muydum? Sen Yahudisin be, ne haçı? Yarım kan Yahudi diye düzeltti Eliyah. Ebeveynleri onu nasıl yetiştirecekleri konusunda bir türlü anlaşamadığından Eliyah hem kiliseye hem de yerel sinagoga giderek büyümüştü. Hep o işten zararlı çıkanın kendisi olduğunu düşünmüştü. İki misli dua, iki misli suçluluk duygusu. Ama Aralık ayı gelince de iki misli hediye almıştı. Bu durum en yakın sinagogun 60 kilometre uzakta olduğu Kahire'ye taşınana dek sürmüştü. Ondan sonra o destansı savaşı Hristiyanlık yani annesi kazanmıştı. Yahudilerin tanrısı yerini baba, oğul ve kutsal ruha bırakmıştı. Aslında Eliyah o şeylerin hiçbirine inanmamıştı. Ne Yahudiliğe, ne Hristiyanlığa ve elbette ne de Tanrı'nın kendisine. Bir taraftan inanılmaz bir içgörüyle lanetlenmişken ve başka bir kişiye dokunamazken nasıl inanabilirdi ki? Sevecen bir Tanrı için bu biraz fazla acımasızlık oluyordu doğrusu. Haçı anımsıyor musun, anımsamıyor musun diye soruyu tekrarladı. İlki olarak başka erkeklerin takılarını anımsamam. Ama eğer takmış olsan seninle mutlaka dalga geçer ve işte onu unutmazdım. Yani hayır demeliyim. Neden ki? Sürekli taktığım bir haç vardı. Bugün öğleden sonra çalındı ve o zamandan beri her şey biraz... Çılgınca mı? Evet. Yani ondan önce başka insanların duygularını algılayamıyor muydun? Bunu nereden biliyorsun? Ben gerizekalı değilim kuzen. Mazlumlara gofret vermeye alışkanlık haline getirmediğini düşünmüştüm. Önce deli olduğunu düşündüm ama sonra hamburgercide o eş zamanlı yeme numarasını çekince bir şeylerin döndüğünü anladım. Steve birasını bitirip yenisini açtı. Şişenin yeşil beyaz kapağını bir süre oynadıktan sonra odanın ortasına fırlattı. Sanırım böyle bir şey senin başına hiç gelmedi dedi Eliyah umutla. Hayır ama olmasını isterdim. O zaman belki son iki haftayı çöp tenekelerinden yiyecek aşırarak geçirmezdim. Sana ne oldu diye sordu birden Eliyah. Özür dilerim. Demek istediğin işleri nasıl metroda yaşamak zorunda kalacak kadar bombok edebildin mi? Evet. Bunun benim suçum olmadığını söylesem inanır mıydın? Hayır. Büyük olasılıkla inanmazdım. 12. 21 Mayıs 2007 01.13 Yargı gecesine 224 gün kala. Her şey can sıkıntısıyla başlamıştı. Ne fazla ne eksik. Steve Grimes başyapıtını tamamladığında onun yaratılışının arkasında asil bir amaç olmasını dilemişti. Eğer yakalanırsa herkes aynı soruyu soracaktı. Neden? Neden olmasın? Evet, Grimes'ın ağzının kenarında istem dışı bir gülümseme belirdi. Neden olmasın? İnsanları gerçekten çileden çıkartacaktı o şey. Her aşama planlandığı gibi giderse ki 18 ayrı simülasyon aynı sonucu gösterdiğine göre öyle olmaması için hiçbir neden yoktu. Öyle bir karşılık insanları ciddi olarak delirtebilirdi. Ve tek isteği de hep bu olmuştu. İnsanları kızdırmak. Grimes bundan niye bu kadar hoşlandığını bilmiyordu. Ama hoşlanıyordu işte. Binlerce telefon teknisyenin saçlarını yolup onun neden olduğu sorunu çözmek için bir yol bulma çabalarının düşüncesi bile. Bu tek kelimeyle nirvanaydı. Sandalyesinde geriye yaslandı ve dalgın bir şekilde ağzındaki şekerle oynarken pencereden dışarıya baktı. Parıldayan turkuaz rengi suyun üzerinden görünen masmavi gökyüzü sanki titriyordu. İlk başlarda 27 gibi genç bir yaşta Meksika'ya çekilip emekli olmanın kusursuz bir yaşam tarzı oluşturacağını düşünmüştü. Ama birkaç hafta sonra sıkılmaya başlamıştı. İspanyolca bilmiyordu. Her sabah akşamdan kalma bir şekilde uyanmak rezil bir şeydi. Ve güneş koruma faktörü 45 olan bir losyona bulanmazsa beyaz teni çok çabuk yanıyordu. İkinci ayın sonuna doğru zamanının çoğunu evde video seyrederek geçirmeye başlamıştı. Ve Goodfellas filmini 37. seyredişinden sonra emekli olmak istemediğine karar verdi. Tek istediği yeniden yaşamın içine girmek, lodging etmek ve dünyayı unutmaktı. Böylece sanal ortamdan ayrılışına son verdi ve büyük bir hırsla geri döndü. Eve dönmek harikaydı. Grimes, hayatı seyretmeyi onu yaşamaktan çok daha fazla seviyordu. 7 yıl NSA için, Ulusal Güvenlik Teşkilatı için profesyonel röntgencilik yaptıktan sonra o şey alışkanlık haline gelmişti. İnsanları gözetlemeyi, sırlarını öğrenmeyi, geçmişlerini araştırmayı özlüyordu. İşinin hoşlanmadığı tek tarafı idari prosedürlerdi. O şey ve bir de geri zekalı patronları. Grimes işini kendi kendine yeniden yarattı. Ama bu defa patronlar yoktu. Bir bilgisayar mağazasına gidip hayallerini süsleyen sistemi almıştı. Alienware ALX, Area 51, 800 MHz'lik 2 GB çift kanal DDR2, PC6400 CDRM ve 16 MB ön belleğe sahip dakikada 10.000 dönüş hızında SATA RAID 0 148 GB sabit disk sürücüsü. ALX'ine aşıktı. Bilgisayarı aldıktan sonra ayrılırken NSA ana sisteminde bırakmış olduğu arka kapıyı yoklayarak gözetlemeye devam etmeye başlaması uzun sürmemişti. Ama aynı heyecanı bulamamıştı. NSA'dayken hep bir amacı, yürüttüğü bir operasyon vardı. Ama bir misyonu olmadan insanların özel cep telefonu konuşmalarını dinlemek ya da CEO'ların kişisel e-postalarını okumak aynı zevki vermiyordu. İnsanlara şantaj yapmayı düşündü. Ama zaten yeteri kadar parası vardı. Böylece internetteki chat odalarında gezinmeye başladı. Grimes ya da bilinen adıyla SCYTHE 2112, Stefan Arts yani Çılgın Alman adındaki genç Almanla işte o odalardan birinde karşılaştı. Yaşadığı birçok teknik yetenek gibi genç Alman da bir hacker olmak istiyordu ve gerçek bir kaos yaratmak. İşler o aşamada ilginçleşmeye başladı. Grimes'ın hep aradığı amaç birdenbire önüne çıkmıştı. Benzersiz bilgisayar virüsünü yaratmak, onu yaymak ve geriye yaslanıp olacakları seyrederek tadını çıkarmak. Ve kendini virüsler hakkında bulabildiği her şeyi okumaya adadı. İlk bilgisayar virüsünün bir çocuk tarafından tasarlandığını öğrenmek onu şaşırtmadı. Konunun mucidi Richard Skranta adında 15 yaşında bir yeni yetmeydi. 1982'de yoluna çıkan her Apple H'nin işletim sistemine bulaşan basit bir program yazmıştı. Skranta'nın El Cloner olarak bilinen virüsü ardıllarının aksine gerçek anlamda bir zarar vermiyordu. Tek amacı bilgisayarın her 50. açılışında ekrana bir şiir getirip kullanıcıları sinirlendirmekti. Tüm disklerinize bulaşacak, yongalarınıza sızacak, evet o klonlayıcı, size zamp gibi yapışacak. RAM'inizi de değiştirecek. Gönderin klonlayıcıyı. Skranta'nın mirasının o aptal şiir olduğuna inanamıyordu Grimes. Ama 1986'daki ilk PC virüsünün yaratıcıları da çok daha iyi değillerdi. Bunlar Brian Bilgisayar Hizmetleri adında bir dükkan işleten basit ve Amjad Frog Alvi adında iki Pakistanlı kardeşti. Sattıkları yazılımın kaçak kopyalarının bulunduğu dizinlerin içine korsanlığı engellemek amacıyla bir telif hakkı uyarısı @Brian yerleştiren bir virüs yaratmışlardı. Brian, oldukça zararsız olmasına rağmen yeni bir türün disk erişim isteklerine müdahale edip kullanıcılara yanlış bilgi vererek varlığını gizleyen gizli virüs tipinin ilk örneği olmasından ötürü daha zararlı bir neslin temellerini atmıştı. Kendini kopyalayabilen bu iblisi bir kere keşfettikten sonra hackerlar yeni nesil virüsü tasarlamaya giriştiler. Çeşitli yazılım firmalarının piyasaya hemen antivirüs yazılımları sürmesine rağmen yazılımcılar da kendilerini yeni şartlara uyarlayarak saptanmaları ve ortadan kaldırmaları giderek zorlaşan yeni virüsler üretti. İlk şifrelenmiş virüs olan Almanya'da doğan Cascade her bulaştığı sistemde şifresini değiştiriyordu. Derhal kopyaları belirmeye başladı. Lehey, Miami, South African Friday the 13 ve Jerusalem. Sonra 1989'da sahneye Dark Avengers çıktı. Bir sisteme uzun süreç içinde sızan ve dolayısıyla da fark edilene kadar en çok zararı veren ilk yavaş sızıcıydı bu. Ondan az zaman sonra da ilk zaman bombası virüs İsrail'de ortaya çıktı. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi'nden esinlenen Frodo, herhangi bir yılın 21 Eylül'ünden sonra açılan tüm sistemlerin sabit disklerini bozdu. Sonraki hackerlar, her yeni programa bulaştıklarında değişen rastlantısal şifreleme süreçleri üreten polimorfik virüsleri geliştirdi. Ardından da sabit disklerdeki mevcut bilgilerin üzerine yazmak için Microsoft Office'in kendine özgü programlama lisanını kullanan makrovirüsler yaratıldı. E-postaların yaygınlaşmasıyla birlikte hackerlara gün doğdu. 1999'da kişinin Outlook'taki adres listesine bulunan herkese Word belgeleri gönderen Melissa'yı yarattılar. Sonra 2000'li yıllarda bilgisayarlara tüm kullanıcıların adını ve giriş şifresini virüse yazan ve ülkesinde bilgisayar virüslerini yaymaya karşı bir kanun olmadığı için sonradan serbest bırakılan Filipinli bir gence e-posta yollamaya yönlendiren I Love You virüsü geldi. Sonraki yıllarda kanun koyucular işi ciddiye almaya başladı. Avrupa Birliği hızla sanal suçlar anlaşmasını yaratırken FBI da sanal suçlar bölümünü açtı. Buna rağmen Code Red, The Class, Worm, Nimda, Sobic, Slammer, Scalper, Phishr ve Grimms'in favorisi olan Trojan, Xzombie gibi yeni virüsler her ay ortaya çıkmaya devam etti. Grimms, virüsler hakkında öğrenebileceği her şeyi hazmettikten sonra çılgın Alman'a yardım elini uzattı. Çocuğa Windows XP işletim sistemindeki bazı açık noktaları öğretmeye çalıştı. Ama Alman'ın kodlama yapmaya hiç niyeti yoktu. O yalnızca bir virüs yaymak istiyordu. Grimms bu konuda ona yardımcı olmaktan mutluluk duydu. Sonraki bir haftayı kendini Yahoo'nun Almanca ana sayfasına yerleştirip siteye giren her bilgisayara indiren basit ama zarif bir solucan yazarak geçirdi. Daha yani bir şeydi. Bir kere indirildikten sonra kullanıcı ne zaman bir tarayıcıyı açmaya kalksa bilgisayar kapanıp yeniden açılıyordu. Solucanın tek sorunu ardında devasa bir iz bırakmasıydı. Ama bu Grimms'ın umrunda değildi. Çünkü virüsü yayacak olan o değildi. Böylece virüsü bir chat odasındaki duyuru tahtası aracılığıyla çılgın Alman'a iletti. Alman'ın Anarchy Machine virüsü ilk gün 19 ülkede 20 milyondan fazla bilgisayara bulaştı. Yahoo sistemine virüsü silmek için bir program koyduğunda iş işten geçmişti bile. Virüs bulaşan sistemlerin Yahoo'ya ya da herhangi başka bir siteye erişmesi mümkün değildi. Ne zaman bir tarayıcı açmaya çalışsalar bilgisayarları kapanıp açılıyordu. Bir sürü olumsuz halkla ilişkiler sorunu ve yüzlerce davayla karşı karşıya kalan Yahoo'nun bilgisayarı olan neredeyse her Alman vatandaşına bildiğimiz postayla virüsün panzerini içeren bir CD göndermekten başka çaresi kalmamıştı. Zavallı Stefan Ars'a gelince teknolojik anarşi planı henüz daha bir günlük bile değilken polis kapısına dayanmıştı bile. Stefan suçunu hemen itiraf edip virüsün gerçek babasının SCYTH-2112 olduğunu söyledi. Ama yetkililer SCYTH-2112 ile ilgili hiçbir bilgiye ulaşamadı. Çünkü Grimms hem Stefan'ın bilgisayarına hem de duyuru tahtasının sunucularına girip yaptıkları sohbetlerin tüm kayıtlarını silmişti. CNN International o gece Anarchy Machine hakkında 90 saniyeden uzun bir haber yapmasa o şey olasılıkla Grimms'ın yaydığı son virüs olacaktı. Ama ekranda virüsünün amblemini görünce adamın aklı başından gitti. Ve böylece yepyeni bir hobi doğmuş oldu. Olayı izleyen 18 ay içinde Grimms 109 ülkede 200 milyondan fazla bilgisayara başarıyla virüs bulaştırdı. Kullanıcıların virüsün kodunu okumasını engelleyen zırhlı virüsler, belli bir yazılımı kullanmaya çalışınca bilgisayarı ele geçiren ön yükleme sektörü virüsleri, hem ön yükleme sektörüne hem de dosyalara bulaşan çoklu virüsler, dosyalara saldırdıktan sonra kendini silen doğrudan eylem virüsleri, çalışmakta olan tüm programlara bulaşan hızlı bulaşıcılar, sürekli değişim geçirerek algılanılmayı neredeyse olanaksız kılan polimorfik virüsler ve yolunun üzerine çıkan her şeyi yok eden silme virüsleri tasarladı. Daha da iyisi, her yeni virüste suçu bir hacker özentisinin üzerine attı. Çok geçmeden Ölüm Meleği efsanesi, namı diğer SCYTHE-2112, Reaper Q812, The River STX, Hates 666, netteki hacker söyleşi odalarında ağızdan ağza dolaşmaya başladı. Diğer hackerlar, yeni bir ölüm meleği virüsünü yakalanmadan yayan ilk kişi olmak için onu aramaya başladı. Ama onlardan hep bir adım önde olan Grimms, her hacker'ın gerçek kimliğini öğrenmeye dikkat ediyordu. Sonra da FBI'nin ana sistemine girip sanal suçlar bölümünün hazırladığı günlük durum raporlarını okuyordu. Federaller genellikle Grimace'ın maşasını kendi olanaklarıyla bulmayı başarıyordu. Ama başları sıkışırsa Grimace anonim bir tüyoyla onlara yardımcı oluyordu. Sonunda sıkıldı. Eşi benzeri olmayan bir şey istiyordu. Dünyadaki her haber programının ilk sırasına yerleşecek bir virüs. Ama ne? Anarşi Machine milyonların internete girmesini engellemişti. Holocaust kullanıcılarının Word belgelerinin içine İncil'den alıntılar sokarak daha da fazlasını ürkütmüştü. Chili Taco, dünyanın her tarafındaki PC'lerin osuruk sesi çıkarmasına, Alarm Clock ise dizüstü bilgisayarların her sabah saat 3'te kakofonik bir yaygarayla açılmasına neden olmuştu. Steve, milyonlara yıldırmış, korkutmuş, sinir etmiş ve kızdırmıştı. Ama her virüs sadece öncekinin değişik bir varyasyonuydu. Son gösterisi için etrafı gerçekten dağıtacak bir şey istiyordu. Ama ne? Bir gün o sorunun yanıtını düşünürken cep telefonu çaldı ve Grimace o güne kadarki en sinir bozucu fikrini buldu.